Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftaki program biraz kısa olmuş. O eleştirileri aldık arkadaşlar. Bundan sonra süre olarak ortalamaya tutturmaya...
18 dakikadan uzun
yapacağız. Evet, onu uzun yapacağız. Onu söyleyelim.
Eleştirilerden sonra.
Bazı zamanlar yoğunluğa bağlı olarak, bazı zamanlar gündemde aslında konuşacak çok fazla şey bulamadığımız için zaman zaman süreler biraz kısa olabiliyor ama genelde mobilitenin ortalaması 30 ila 40 dakika arasında değişiyor arkadaşlar. Belki ilk defa izleyenleriniz varsa aranızda bunu da söylemiş olalım. Evet. İlk haberimiz iPhone 8 cephesinden ya da iPhone X ya da iPhone'un X tarafı da zaten Roma rakamıyla onu ifade ettiği için öyle bir isimlendirme söz konusu. iPhone 10. yılında Apple'ın çok büyük yenilikler beklediğimiz yeni nesil akıllı telefonları olacak. Şimdi Ming-Chi Kuo diye Güney Kore merkezi bir analistimiz var Apple'la ilgili olarak. Zaten Apple'ı takip eden ve yıllardır büyük oranda tutarlı yorumları, sektörden sızıntı bilgileri sahip olan arkadaşlarımızdan bir tanesi kendisi. iPhone 8 ile ilgili şimdi şöyle bir iddiası var. Diyor ki kablosuz şarj desteğine sahip olacak yeni telefonlar.
Kesin olacak özelliklerden bir tanesi kablosuz şarj.
Şimdi orada şunu konuşmak lazım Mesut. iPhone 8'de normal 4.7 inç ve 5.5 inçlik ekrana sahip iPhone'ların dışında OLED ekrana sahip olan bir iPhone'un daha olacağını konuşuyoruz. Muhtemelen OLED ekran tek bir model olarak ayrıca olacak. Diğer modellerde OLED olmayacak gibi görünüyor ve bu telefonun tamamının cam olacağı. Sandviç şeklinde bir tasarımla ortada metal çerçeve etrafında hem ön hem de arka tarafta camın birleşeceği söyleniyor. Şimdi tabii burada kablosuz şarj edince ister istemez telefonlar ekstra ısınıyorlar ve camın da aslında çok iyi bir ısı iletkeni olmadığını biliyoruz. Acaba orada nasıl bir şey yapacaklar?
Bilmiyorum nasıl yapacaklarını ama adamlar için kablosuz şarj teknolojisi yeni bir şey değil biliyorsunuz. Zaten tabii. Şu an halihazırda saatlerinde aktif olarak kullandıkları bir kablosuz şarj standardı var. Ve kablosuz şarjı Apple'ın da geçmesinden sonra Android sahipleri, özellikle kablosuz şarj desteğine sahip telefonları bulunan Android sahipleri sevinebilirler ama benim orada merak ettiğim Apple'ın hangi standardı kullanacağı. Çünkü saatlerinde kullandığı standart şu ana kadarkilerin hepsinin dışında. Kendine ait bir standart.
Telefon dünyasının geneli çift standartını benimsemiş durumda kablosuz tarafta.
Kalkıp da farklı bir standart kullanırsa ne yazık ki şu ana kadar kullanılan bütün telefonlar
aksesuarlar
evet,
ya da.
Evet, bir yerde aksesuarlar, bir yerde şöyle bir şey olacak. Bir mağazaya gideceksiniz büyük ihtimalle. O mağazada bir yerde evet kablosuz şarj ünitesi olacak ama sadece iPhone'ları şarj ediyor olacak.
Mesela
olacak.
Şöyle söyleyeyim. Apple'ın merkezi neresi? San Francisco. San Francisco'da mesela en son işte iş için gittiğim zaman Starbucks'a girdiğimde ki yeni nesil teknolojilerin kamuya yaygınlaştığı yerlerden San Francisco zaten. Starbucks'larda mesela var. Ahşap masanın üzerine kablosuz şarj istasyonları koymuşlar. Telefonu bırakıp şarj edebiliyorsun. Çi standartını destekleyen bir teknoloji orada. Tabi Apple tarafına baktığımızda hep kendi standartlarını belirleyen ve kendi teknolojilerini diğerlerinden bağımsız olmayı seçen bir firma olduğu için Çin'in dışına çıkması, saatindekine benzer bir teknolojiyi kullanması olası görünüyor ama bu tür temel fonksiyonlarda sektörün bence konsolide olup herkesin ortak bir standart belirlemesi daha güzel gibi görünüyor.
Umarım öyle yaparlar, evet bence de. Yani ben kulaklıktan tutun şarja kadar, bilgisayara bağlantıya kadar ortak tek bir yonganın, tek bir soketin kullanılması taraftarıyım ki burada keşke Apple'a tip C'yi benimsese.
Keşke.
Yani kendi dizi üstlerinde tip C'ye var sonuçta.
Abi işin şeyi boyutu da var. Şimdi otomobil üreticileri de yavaşlar otomobillerinde kablosuz şarj alanı yaratmaya başladılar. Çünkü işte telefona kablo bağladığınızdan vites kolunu dolaşıyor, el frenin altına giriyor vesaire. Yeni nesil otomobillerde işte geçen en son 2017 model Golf'ün tanıtım videosunu izlemişim. Onda da keza bu standart var. Düşünsene adam alırken sana Mesut Bey araba işte telefonunuz ne marka? iPhone. O zaman sana iPhone 7 işim vereyim ya da yani bunların olmaması lazım evet, aslında bırakılırsa. Ama Apple tarafı biraz kendi istekleri doğrultusuna giden firma olduğu için o tarafta herhalde kendi standartlarını seçecek gibi görünüyor.
Umarız ortak olur ama bekleyip göreceğiz.
Bizim de isteğimiz kablosuz şarjdan kulaklık vesaire tüm o teknolojilerin ortak bir havuzda buluşması şeklinde. Şimdi Samsung tarafında Galaxy S8 ile ilgili bir haberimiz var. Daha önceki programda zaten Mobil Dünya Kongresi'nde olmayacağını belki bir dakikalık bir tasarımı gösteren ufak bir tanıtım videosunu fragmanı şeklinde bir şey göreceğimizi zaten paylaşmıştık arkadaşlar. Ortaya çıkan bir görüntü var. Sen de geçen gün hatta bakmıştık o görüntüye. Daha sonra o görüntünün fake oldu, sahte oldu anlaşıldı. Ama ona çok yakın standartlarda bir gelirse telefon herhalde 2017'nin tasarım anlamındaki en radikal telefonu. Tabii Apple tarafını bilmiyoruz ama öngörülerimiz çerçevesinde bu olur gibi geliyor. Fakat şimdi yeni haberler var. Benim aslında en çok merak ettiğim konulardan birisi pil ömrünün ve pil büyüklüğünün ne kadar olacağıydı. Çünkü Note 7'de mesela S7 Edge'den daha küçük bir pil vardı. 3600-3500 mAh. Zaten telefonun kendisi pilden dolayı sıkıntı yaşadı. Şimdi deniliyor ki S8'in büyük olan yani 5.7 ya da 5.8 inç ki bazı rivayetlere göre 6 inçin üzerine çıkabileceği söyleniyor. Gün üstünde büyük diyelim büyük olan S8 Plus modelinde 3500 mAh pil olacakmış Note 7'de olduğu gibi.
Şimdi Note 7'deki bataryayı kullanmasınlar
onu
da.
Kullanmazlar herhalde.
Aynı elde kalan bataryadır. O zaman çok daha büyük bir sıkıntı olabilir. S8 merakla beklenen telefonlardan bir tanesi. Sızıntılar yanıltıcı olabilirler, prototiplere ait olabilirler. Evet. Çünkü açıkçası sızıntılarda beni çok etkileyen bir şey yok. Yani özellikle arka tasarım çok kötü olmuş.
Arka çok kötü. Ön güzel görünüyor bence.
Ön güzel olmuş. Ama bir tane dedikodu var ki aslında bence S8'in ötesine geçen bir dedikodu. MWC'di yani Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung'un kapalı kapılar ardında bazı seçilmiş kişilere katlanabilir telefonu göstereceği.
Ya biz olur muyuz?
Yani inşallah olur. Çok süper olur. Yani katlanabilir ekranda bir telefonu göstereceği konuşuluyor. Bu çok büyük bir gelişme.
Ya çok büyük bir gelişme teknoloji olarak. Ama benim isteğim şu, göstersinler de kurtulalım. Yıllardır tamam, yıllardır göreceğiz, katlanıyor, ekranı dönüyor. Oradan çeviriyorsun işte merdivenini makineye koyar gibi çevirip katlayabiliyorsun tarzında bir sürü konsept söz konusu. Şimdi onunla ilgili zaten ufak tefek detaylar var. Ona gireceğiz ama acaba 3500 mAh S8 Plus'taysa S8'e biraz daha küçük bir pil olur. Onu da mesela S7'yi baz alacak olsak 3000 mAh'ın herhalde altına inmezler diye düşünüyorum. Şimdi orada tabii 10 nanometre yeni bir işlemci var. Panel tarafında iyileştirmeler söz konusu. RAM tarafının eğer ortaya çıkan teknik veriler doğruysa 4 GB olacağını biliyoruz. Depolama tarafındaki çiplerde de yine bir takım verimsel gelişmeler de söz konusu. Acaba ne kadar gidersen ya pil ömrü?
Ya şimdi şöyle bir şey.
Ya da ne kadar giderse bir S8'den pil ömrü olarak memnun olabiliriz.
Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani eğer pil iyi kullanılırsa, bileşenler verimliyse, işletim sistemi de çekirdek arka tarafta bunu iyi yönetiyorsa görüyoruz iPhone 7 Plus nasıl gidiyor? Evet. İnanılmaz güzel
3000
giden.
3000 mAh'ın altında pili var.
3000 mAh'ın altında bir pile sahip olmasına rağmen şu ana kadar kullandığım cihazlar içinde en iyi pil ömrüne sahip telefonlardan.
Üst seviye için söyleyebilirim.
Evet, üst seviye için bunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Çok iyi gidiyor bataryası. Beni çok memnun ediyor. Uzun süre kullanmama rağmen ne yurt dışında ne de yurt içinde herhangi bir şekilde ben yolda kalmadım. Yani gün içinde şarjım bitti olmadı.
Tabii bunu söylerken sürekli seni dinleyen bir Siri teknolojisi var arka tarafta. Bunun evet. Şurada bir parmak izi tarafı vesaire.
Aynı şeyi mesela ben Mate 9'da da yaşadım. Mate 9 da çok güzel dengeli oluşturmuş telefonlardan bir tanesiydi. 6 inçlik ekrana rağmen 5.9 inç biliyorsun 4000 mAh bataryası var ama ekranı Full HD seçmişler vesaire. O da çok dengeli bir telefondu. Yani kısaca geleceğim nokta şu. Eğer pil iyi yönetilirse 3500 mAh olması sorun değil aslında. Yine bir günü çok rahat bir şekilde tamamlayabilir ama 2 gün giden bir telefon göremeyeceğimiz aşikar yani.
O eğer bir hacimleri bu şekilde gelirse evet. Kesinlikle onu göremeyiz. Çünkü diğer taraftan Samsung'un S8 ailesiyle beraber Bixi adını taşıyan bir dijital asistan duyuracağı da söyleniyor. Sonucunda arka tarafta sürekli seni dinleyen bir servis hizmet verecek. Her ne kadar onun
Türkiye'de aslında kapatacağız gerçi onu direkt.
Muhtemelen kapatırız çünkü tam olarak ne olacağı da belli değil. Çünkü Samsung'un biliyorsun satın aldığı bir şirket vardı. Aslında Siri geliştirenlerin kurduğu bir şirket ama bahsedilen teknoloji o şirketin teknolojisi yerine Samsung'un halihazırda sahip olduğu S-Voice mesela. S-Voice baz alacağı söyleniyor. Dolayısıyla burada Mesut'un dediği gibi kritik olan konu yazılım ve donanım arasındaki ahenkli çalışma durumu. Zira benzer pil büyüklüğüne sahip olup iyi performans sunan işte iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi bir takım durumlarda söz konusu. Bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü pil performansını uzun süreler kullanmadan anlamak da çok kolay değil. Şimdi katlanabilir telefondan bahsetmiştin aslında. Şu an bir takım konseptlere ait görüntüler önümüzde duruyor Mesut. Şöyle seni daha rahat görebilmem açısından bilgisayarı çevireyim.
O zaten aslında bu konsept dediğin bir CES fuarında yıllar evvel. Evet, yıllar çok yıllar. 2-3 senesi var belki. Aynen. O senelerde gösterilen bir videoya ait. Yani o videodan alınmış görseller o bir konsept videoydu. Şu an zaten izleyenlerimiz de görüyorlar.
Aynen.
O videoda ilk defa katlanabilir ekran teknolojisi hakkında bir şeyler gösteriyorlar. Nasıl şeyler olabileceği hakkında. Katlanabilir telefon böyle mi olur bilmiyorum. Bu çünkü çok fütüristik. Şu an için şu anki teknolojiyle pek mümkün görünmeyen bir şeydi.
Ya açıkçası bana soracak olursan telefon tabii bu görsellik gibi çıkmaz muhtemelen ama ekranın katlanabilir olması ya da telefonun bir şekilde farklı form faktörlere girebiliyor olması açıkçası benim açımdan öncül telefonlar için fena sayılmaz diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir şey görmüş olacağız en azından bakıldığı zaman. Şimdi Sony ile ilgili bir detay söz konusu. Sony telefon tarafında belki bekleneni veremedi. Her yeni jenerasyonda acaba bu defa Sony'den ne çıkacak diye böyle bir
merak konusu
oluyor ama genelde bir Apple ya da Samsung etkisi yaratamıyor. Onun artık çok fazla belki üzerine durmaya da gerek yok ama Sony'nin çok iyi yaptığı bir şey var. Kamera sensörü. Bugün piyasada satılan çok iyi dediğimiz bütün telefonlarda Sony'nin geliştirdiği kamera sensörleri kullanılıyor. Şimdi yeni bir sensörü var Mesut. Bu sensörün 1000 FPS görüntü kaydına olanak tanıdığı konuşuluyor.
Cep telefonu
sensörü. Ya muazzam. Yani inanılmaz değerler bunlar.
Şimdi eğer bunu ilk defa kendi telefonunda kullanırsa bu onun için bir çıkış olur ama
örnek bir videoda
sensör takımı biliyorsun böyle şeyler yapmıyor yani. Kendine spesifik sensörler ayırıp piyasaya vermemezlik çok az yapıyor.
Aynen.
Şimdi hangi telefonda görürüz bunu bilmiyorum.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Çok önemli bir gelişme
bu. Çok önemli. Şimdi kesin olan şu, hani bazı arkadaşlar merak ediyor olabilirler. Abi Sony bu sensör yapıyorsa niye kendisinde kullanmıyor? Şimdi olay ticaret. Sony'nin telefon pazarlık payı ortada.
Evet.
Apple diyor ki ben diyor geçen sene 75 milyon telefon sattım. 75 milyon sensör anlamına geliyor. Dolayısıyla Sony'nin de içerisinde iştirakların kendi arasında kar ya da zarar yarışı söz konusu. Orada farklı ticari dengeler var. Diğer taraftan tabii bu sensöre bakıldığı zaman da sensör muazzam. Bu performansa ulaşmasındaki temel kriterlerden birisi 3 katmanlı yığın mantığıyla geliştirilmiş ve kendi diremine, kendi belleğine sahip aslında daha rahat çalışmasını sağlayan ve bu frame rate yani 1000 fps erişmesini sağlayan teknolojik gelişimde bu. Sensör hazır ama tabii bu sensörü kaldırabilecek ve yani üzerine çalışabilecek bir yongamız yok, platformumuz yok. Dolayısıyla burada bizim herhalde artık Apple'ın A11'ini ya da Qualcomm Snapdragon 850'sini falan beklememiz gerekiyor.
Ama şimdi şunu da söyleyelim. Bu 1000 FPS olayı tabii ki 4K videoda falan değil arkadaşlar. Çözünürlük düşüyor. Full HD 240 FPS, 480 FPS bize yeter aslında derdi değerler olarak. Full HD 240 FPS veriyormuş ve bu Full HD için çok çok yeterli. Evet. İnanılmaz, yani 1000 FPS'i çok düşük çözünürlükleri. Çünkü aslında Sony için 1000 FPS yeni bir şey değil. Bakma sen, RX 100 serisinde bayağıdır bir kullanılan bir olay bu. Birçok makinesinde bu sensörler var. Tabii ki telefon boyutunu indirgememişti.
Aynen öyle. Tabii heyecanlı bir gelişme. 1000 FPS olayı, çünkü şu an halihazırda zaten daha düşük çözünürlüklerde 480p'den düştüğün zaman zaten daha agresif değerlere çıkarabilen bir takım yavaşlatma yöntemleri var.
Bütün telefonlar şu an piyasada bulunan arkadaşlar, bu 120 FPS ya da 240 FPS gibi agresif değerlere çıkanlar 720p'de çıkıyor.
Aynen öyle.
Full HD yapabilen yok.
Dolayısıyla 1000 FPS heyecan verici ama bizim için Full HD'de cam gibi görüntüyü 120 ya da 240 karesaniyeyle çekebiliyor olması aslında zaten baya baya bir gelişme anlamına geliyor.
Belki 4K'da 60 FPS'dir, bilmiyorum.
Şimdi Samsung, Apple'la ilgili ayrı ayrı haberlerden bahsettik. İkisini bir araya getirdiğimiz bir haberimiz söz konusu. Yarı iletken pazarında geçtiğimiz yılın en fazla para harcayan iki şirketi Apple ve Samsung olmuş. Toplamda 61.7 milyar dolara varan bir harcama var. Bu harcama içerisinde tabii Apple doğrudan müşteri. Direkt dışarıdan her şeyi satın alıyor. Samsung tarafı evet satın alma yapıyor ama bu almaların yarısına yakın bir kısmı kendi içinden alıyor. Yan kardeş şirketten satın alıyor. Diğerini dışarıdan alıyor. Burada tabii şöyle bir durum söz konusu. Sıraya bakıldığı zaman Samsung ve Apple şeklinde ilerliyor. Ama tabii sadece telefon gibi düşünmemek lazım. Bu firmaların geliştirmiş olduğu işte Apple tarafında tablet ön planda, Samsung tarafında televizyonlar var vesaire ve sadece işlemci olarak da bakmamak lazım. DRAM, depolama vesaire. Sana ilginç bir şey söyleyeyim. İlk 10 firma arasında mesela değişik sürpriz isimler var. Mesela geçen yıla göre Cisco sıradan düşmüş. Cisco'nun da tabii ki profesyonel çözümleri var. Komiser iletişim sistemleri vesaire var ama Çinlerde bayağı bir yükseliş var. Oppo ve Vivo'nun sahibi olan BBK grubu en fazla yarı yelken harcaması yapan firmalardan olmuş. Tabii telefon satışındaki artışa bağlı olarak.
Evet tabii telefon satışındaki harcamalarla beraber bu da artıyor ama Çinliler de Ar-Ge'ye oldukça fazla önem veren, üretim kısmında zaten dünyaya üretim yapan firmalar. Normal onlardaki artışlar.
Çinliler evet o konularda hatta kendi öz kaynaklarıyla çip geliştirme ve yine kendi öz kaynaklarıyla ülke içerisinde üretme çabaları da var. Belki 5 yıl sonra Çinlerin kendi işlemcilerini kendi ülkelerinde ürettiğine tanık olacağız. Bu arada geçtiğimiz günlerde New York Times'ta ya da Wall Street Journal'da çok güzel bir yazı vardı. Yazının temel gayesi şu, aslında askeri teknolojileri yapay zeka çerçevesinde geliştirmişler ve Çin önümüzdeki yıllarda yapay zeka bağlı askeri teknolojiler dünyanın lideri olabilir tarzı yorumlar var. Çünkü özellikle Baidu ve şirketlerin hem insan transferi söz konusu hem de ciddi yatırımlar yapıyorlar. Evet, Android Wear 2.0 geçtiğimiz hafta içerisinde artık duyurusu yapıldı ve kullanıma sunuldu. Android Wear maalesef yani bir olmadı akıllı saatlerde açıkçası.
Zaten yeni güncellemeyle daha da çirkin olmuş. Yani eskiden böyle bir havası vardı kullanmasam bile havalı, şimdi daha çirkin daha basit indirgemişler.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Nereden başlasam bilemedim açıkçası. Öyle yenilikler var ki daha çıktığı gün sahip olması gereken yenilikler açıkçası. Ya şu an işte Gear S3 Frontier. Hani tasarımı girmiyorum. Çünkü tasarım görece bir kavram. Apple Watch gibi saatlerin yazılımsal yeteneklerini gördükçe ya çok ilkel geliyor bana, bilemiyorum.
Ya ben sana net söyleyeyim. Şu anda piyasadan alabilecek en iyi akıllı saat Gear S3. Klasik veya Frontier zevkinize kalmış tasarım ama
Frontier abi.
Şu anda Gear S3 piyasadan alabileceğiniz en iyi akıllı saat. Bunun daha lafı cimi yok yani. Hepsini gördükten sonra, hepsini yapabildiklerini baktıktan sonra ki
tasarım,
akıllı saatte
performans, yazılım, pil ömrü.
Bir de akıllı saatte ne yapıyorsun? Saate bakıyorsun, bir saat arayüzü değiştiriyorsun Erdi. Kolunda güzel görünsün istiyorsun. Bir de bildirim gelirse o da arada yakalar. Sen bakıyorsun yani akıllı saatte adım sayarın ötesine geçen adam gerçekten baya baya o işe merak salmış bir adamdır. Ne kullanacağım buradan ya?
Kolumda saat, uçakta gidiyorum. Aman dikkat diyor. Basınçta ani diyor. Yine sabah ofiste çıkacağız. Biliyorsun ben saat koluma takılı çalışamıyorum. Çıkardım saati. Aman dikkat, hava basınçta bir ani düşme var tarzında uyarıyor. Ya benim için önemli olan şey şu
an. Ya senin saat bozulmuş mu ya?
Kendine gelmesi lazım.
Bir kere böyle uyarmadı beni bu.
Allah Allah.
Vallahi. ya da beni de önemsemiyor. Bu basınca çok önem vermiyor.
Ya da sen sürekli bir tansiyon yüksek geziyorsun. Alttan zaten saate basınç yapıp dengeliyor musun?
Ne bileyim, bileyim anlamadım.
Yani çıkıyorsa ama Android V2.0'ı aslında 3 aşağı 5 yukarı en önemli özellikler seviyesini de toparlamak gerekirse arkadaşlar. Birincisi artık Apple'ın da yeni saatte altını çizdiği üzere daha bağımsız uygulamalar var. Saate doğrudan kurabileceğimiz ve kendi içerisinde çalışabilecek uygulamalar var. Fitness tarafında artık aktiviteleri daha sıkı takip edebilen bir yazılım mimarisine sahip. Özellikle temalara ciddi çalışmış bu defa Google ve tema içerisinde destek veren uygulamaların widgetlerini atayabiliyorsun ve bildirimleri takip edebiliyorsun. Bunun dışında tabii el yazısı tanıma özelliği gelmiş. El yazısını artık bilmiyorum ne kadar kullanırsın ama saat üzerinde. Böyle bir durum söz konusu. Tabii Android Wear piyasadaki halihazırdaki Android Wear 2.0, Android Wear tabanlı saatlere güncelleme olarak gelecek ama yeni yazılım ekosistemiyle birlikte LG tarafa yeni saatlerini duyurdu. Ben tasarım olarak Gear S2'nin spor versiyonuna çok benzettim. Bilmiyorum sen de benim aynı fikirde misin?
Evet benziyor ama mesela bunların Urban serisi vardı. Çok güzeldi ya.
Bayağı güzeldi evet. Bayağı güzeldi.
Hatta bir tane iptal ettikleri saat vardı hatırlıyor musun? Piyasaya çıkışından sonra OLED ekranlarında bir sıkıntı oldu ve piyasadan topladılar. Bir daha da sürmediler piyasayı. O saat de mesela mükemmel görünüyordu. LG de saat konusunda kötü tasarımlara sahip değil.
Yok değil ama tabii bu işin öncüsü Motorola'dır. Evet. Motor 360'larla beraber. Tabii özellikle buton yerleşimi ve tekerlek, ayar tekerleği itibariyle daha saat gibi görünen bir saat S2'yle kıyasladığımız zaman. Burada hem Watch Sport var hem de aynı zamanda Style modeli var. Sport modelin ekranı daha büyük. Aynı zamanda 768 MB RAM var. Biraz daha donanım olarak güçlü. Style modeli biraz daha tasarım oynayan ama donanım olarak biraz daha zayıf bir model meraklısı için bunu da söylemiş olalım. Hazır saatten bahsetmişken Carlisle diye bir grup var. Bu da yine Apple'ın finansallarını incelemiş ve bir takım analizler ortaya çıkarmış. Apple Watch mesela geride bıraktığımız çeyrekte yani 3 aylık dönemde 6 milyon adet satmış ve 2016'nın tamamına bakıldığında saat pazarının %49'una egemen.
İnanılmaz bir rakam. Evet.
Yani Apple'ın şöyle bir avantajı var. Saat iyi de olsa kötü de olsa Apple o kendi marka algısını bir ürüne empoze ettiği zaman hangi branşta, hangi endüstri konu olursa olsun ve ayrıcalıklı bir yer edinmeyi başarıyor kendisine.
Ya şimdi şunu da söylemek lazım. Saati kötü değil.
Değil.
Evet yani iPhone'la kullandığınız zaman oldukça fazla işinizi gören bir saat. Hele son model iyice artık şeyleri falan açmış durumda. Her baktığında açılmaya falan
benim,
çalışıyor en
benim
azından.
Benim doktor arkadaş var biliyorsun o mesela Nike versiyonunu almış. Kayışlar, mayışlar falan bayağı iyi.
Yani güzel görünen bir saat. Bir de şimdi ikonik de bir tasarımı oldu artık. O kadar uzun süredir piyasada ki saat olarak. Aynı tasarım ikinci seride de devam ettirdiler. İkonik oldu. Yani sen gördüğün an artık birinde kare
Apple
saati.
Watch
Apple Watch diyorsun. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Apple hayranlıysan, ekosistemin içindeysen satın alacağın saat. Aslında yani Gear S3 de tam o iPhone'da çalışıyor ama bir Apple Watch kadar değil. Da böyle iç içe de Siri var zaten
Siri
var, en kötü yani.
Siri zaten kolay kolay açmazlar.
Evet mesela dizüstü bilgisayarı açmak gibi bir şey var. MacBook Pro falan kullanıyorsan...
Şimdi zaten orada
çok
şu
varmış,
orada kesin olan şu, bir Apple ekosistemi içerisinde çalışıyorsanız, yaşıyorsanız Apple'ın üründen daha iyi bir seçenek yok.
Evet yok.
Ona o şekilde değerlendirmek gerekiyor.
Bir adamın 75 milyon telefonu sadece yani bir yılda satabildiği düşünüldüğünde.
Aynen öyle.
Bunlar çok normal şeyler.
Saatleri kesinlikle başarılı, sadece daha başarılısı var. Evet. Bence o da Samsung Gear S3 Frontier.
Mesela
çünkü...
Frontier'da Samsung telefonlarla çok çok iyi çalışıyor. Tamam tüm Android'lerle çalışıyor. Ama en iyi verimi de nerede alıyorsun?
Herkes
Samsung
bir telefonu. Bir virgül koyup kendisine parantez açıyor. Çünkü diğer türlü olsa...
Çekirdeği çünkü adamın entegre şimdi
sistemi. Aynen öyle. Bu arada aynı raporda iPad ile ilgili de bir değerlendirme durumu söz konusu. 2016 yılında 2015 yılına göre %20 düşmüş satışlar ama zaten arttırmak çok zor çünkü...
iPad evet. Alan zaten 3 yıl 5 yıl değiştirmiyor.
Alan kullanıyor ve öyle bir durum söz konusu ki... 3 yıl önce aldığınız iPad ile bugün iyi çalışıyor. Dolayısıyla tablet zaten kendi içerisinde değişim döngüsü zayıf bir cihaz olduğu için... Aksini yapmak zaten çok zor olur.
Ya ben birinci nesil iPad'i biliyorsun neredeyse 5 yıl kullandım ya öyle bir şey oldu yani.
Aynen öyle. Dolayısıyla o tarafta böyle bir gerçek var arkadaşlar. Ama bu sene radikal değişiklikler yapıp iPad tarafını biraz daha hareketlendirmek istiyorlarmış. Onu da söyleyelim. Samsung'a geri dönelim. Senin tweet bayağı komikti. Yani evet. Hani bunu söyleyeyim buradan. Samsung S'deyiz. Samsung'un pil üretiminden sorumlu iştirakinin fabrikasında bir yangın çıkmış. Çok ufak çaplı bir yangın oldu ve anında müdahale edildiği söyleniyor ama Note 7'nin durumu sonrasında olayı pilden çıktığı ve yakın zamanda S8 ile ilgili pil dedikodularının olduğu bir durumda böylesine bir yangın Samsung için biraz kötü oldu.
Ben de espriye vurdum işte S8 bayağı sağlam geliyor diye. Bakalım.
Şimdi bak daha önce mobilitelerle konuştuk Mesut. Şimdi bu kadar olay sonrasında herhangi bir fevri bir vakada bile yani sen çakmakla telefonu patlattın ama çakmakla patlattığını kimseye söylemedin diyelim. Samsung çok zora girer.
Evet durum ya şimdi şöyle bir zordunuz. Şey var yani bu adamlar o kadar büyük şanssızlık yaşadılar ki Note 7 bana sorarsan hala daha piyasada olsa en iyi telefon. Aynen. Yani onun üstüne bir telefon daha çıkmadı ne tasarımsal olarak ne sağlayacağı özellikler olarak. Kamera en iyisiydi, ön kamera en iyisiydi. Hı hı. Özellikler kalem olarak daha iyi kalemli telefon var mı? Yok. çok bütünüyle her şeyi elinize aldığınızda ya bu telefon inanılmaz bir telefon olmuş. Uzun süre kullanacağım bir cihaza geçtim. 2006'da
yılın telefonuydu.
Evet ve birçok iPhone kullanıcısını ne güzel Samsung'a geçirecekti Samsung açısından evet. baktığında. Ne oldu? Patladı telefon ve patlaması ilk baştaki toplamayla beraber aslında üstü örtülebilecek bir olaydı. Samsung'a asıl yakan şey sorunun ne olduğunu anlamadan insanlara ikinci patlayan telefonları dağıtması
Bravo.
Oldu.
Kesinlikle en büyük hatası. Tüm bu süreçteki en büyük hata güvenli cihaz diye dağıttığı cihazların da sorunu
evet,
olmasıydı.
Başka hiçbir şey yok. Bak ilk başta patlayıp söndürüp sorunu çözebilseydi kısa sürede ve ikinci seride Note 7'yi şu anda mesela 2 ay önce Note 7 çıkmış olsaydı piyasaya Tabii. yine inan bana deli satış rakamlarına ulaşacaktı. Olurdu.
Çünkü şöyle bir gerçek var. Hani yiğidi öldür hakkını ver derler ya bizde. Yani sorun çok skandal bir sorun. Yani evet. Sorun hakikaten arabası yanan var, evi zarar gören var, var bir sürü vaka yaşandı. Ama bir o kadar da şöyle bir durum söz konusu. Zaten canlı yayını izleyenler olmuştur. Çok detaylı bir şekilde durumu izah ettiler. Evet. 3-4 farklı bağımsız şirket, Almanlarla çalışmışlar, Amerikalılarla çalışmışlar vesaire. Farklı yerlerden laboratuvarla işbirliği yaparak sorunu tespit etmişler ama öyle bir şanssızlık ki bu. Birden adamın pil fabrikasında yine bir yangın çıkmış. Şimdi yani bundan sonra aslında her telefonda, popüler her telefonda biz zaman zaman işte o telefon yandı, Amerika'da elinde yandı, İngiltere'de elinde alev aldı tarzı evet. haberler görüyoruz. Ama şimdi Samsung konusunda tüm dünya daha hassas yaklaşacak. Yani
biraz öyle bir durum söz konusu. S8'de daha dikkatli olmaları lazım.
Bakalım, bekleyip göreceğiz. Zaten farklı üçüncü parti çözümlerle de pil konusunda görüştükleri söyleniyor. İşte Note 8 için biliyorsun LG ile diyalog içerisinde oldukları zaman zaman gündeme geliyor. Bunları bekleyip göreceğiz ama şey de çok ilginç. Mesela Lucid Motors var. Bu Faraday Future'la beraber Tesla alternatif olarak otomobil yapan 1000 beygirlik ve ön siparişler açan şu anda rezervasyonları başlamış bir şirket var. Adam tam bugünlerde rezervasyona başladı. Samsung SDI'nin fabrikasında işte yangın çıktı. Adamlar da Samsung'da çalışmışlar pil gelişimi konusunda. Sadece Samsung'u değil, iş ortaklarını da aslında etkileyebilen bir durum. Az önce Cisco'nun ismini taarruz etmiştik. Onun yine mobil internet kullanımı ile ilgili bir takım analizleri var. Önce şundan başlayalım. 2021 yılına kadar 39 kat artacağı söyleniyor. Daha ilginç rakamlarsa 2016 yılına ait 87 exabaytlık bir mobil veri kullanımı olmuş. İşte bunun içerisinde 131 trilyon fotoğraf yüklenmiş ve 13 trilyonluk YouTube videosu
maşallah.
Denk gelen bir data kullanımı söz konusu olmuş. Mobilin durdurulamaz yani, yükselişi tam olarak devam ediyor.
Türkiye'deki internet verileri yayınlandığında işte şu kadar kullanıcı ulaştık dendiğinde şöyle bir analiz ediyorsunuz arkadaşlar. Ulaşılan kitle cep telefonları sayesinde genele yayılıyor. Yoksa bıraktığınızda 6 milyon falan ADSL kablolu internet kullanıcısı var. Geri kalan hep mobil olarak aynen. söyleniyor. O kadar düşük
ortalama
şu
ortalama internet hızlarımızı da şu anki seviyeye getiren yine aslında
evet.
mobilin oradaki
katkısı. Ortalama katkısını. İnternet hızları da çok düşük. Bayağı gerilerden geliyor. Sırf mobil internet sayesinde hep yüksek görünüyoruz. Mobil internet artık dünyayı domine eder hale geldi.
5G'nin eli kulağında.
Evet, 5G'nin eli kulağında. Şimdi neyi konuşuyor firmalar? Artık mobil interneti nasıl artık bodrum katlarına yayarız?
Aynen.
Artık cep telefonlar nasıl kapalı ortama daha fazla yararlanırız? Nasıl hızları yükseltiriz? Bunlar konuşuluyor. Aslına bakarsan fiber altyapı yatırımları da nerede önem kazandılar? Bu mobil internetin hızlanmasıyla herhalde.
Aynen, tabii orada şey de konuşmak lazım. Sonucunda mobil artık hayatımızın vazgeçilmezi. İşte nesnenin interneti diyoruz, sanayi 4.0 diyoruz. İşte devlet kurumları, kamu daireleri buna entegre olmaya çalışıyor. Özel sektörde hızlar şöyle diyoruz ama mesela şimdi ikisi birden de konuştuk. İşte bir önümüzdeki aylarda adil kullanım kotası ile ilgili bir takım düzenlemeler yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak ama işte mobilin 128 kilobayta düşüyor olması evet. yani
o da bazen düşüyor, bazen o da yok biliyorsun.
O da yok şimdi yani orada...
Fatura ödemeye devam ediyorsun onda da geçersin.
Aynı tabii öyle de bir durum söz konusu. Bir de şöyle bir şey, temlikli bir telefon almışsın işte 5000 lira iPhone almışsın, kotan gidiyor, hızın 128 kilobayt. Yani orada bence daha makul düzenlemelere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çinlerden bahsetmiştik, kendi çiplerini üretecekleri ve geliştirecekleri ve üreteceklerinden. Xiaomi'nin yine Pinecone isimli bir... İki farklı işlemci sunacağı söyleniyor. Bunlardan birisinin tamamı Cortex A3 tabanlı. Birisi muhtemelen A72 artı A3 tabanlı olacak. Ve 10 nanometre olacak. Tabi burada üretim kim üstlenir ondan tam emin değilim ama büyük ihtimalle...
TSMC büyük ihtimalle 10 nanometre de çok iyi diyorlar.
TSMC var. Samsung halihazırda zaten üretiyor. İkisinden birisi olacak zaten seçenek olarak. Öyledir eğer Çinlerin kendisi ekstra bir şey yapmazlarsa. Performans olarak Cortex A72 tabanlı olan çekirdeğin Snapdragon 835'e rakip olacağı söyleniyor. Diğer tamamı A3 tabanlı olan çekirdeklerin 808'e rakip olacağı söylüyor. Şimdi 808 6 çekirdekliydi.
Evet.
Bu 8 çekirdek. Bundan 808'de ama tabii A7 çekirdeği vardı iki tane. Bunda 4 tane A3 var. Muhtemelen frekansını yüksek tutarlar 10 nanometre birlikte performansı.
Verimlilik bakalım nasıl olacak? Enerji verimliliği. Ben onu merak ediyorum. Yani 10 nanometre tamam. Güzel ama bakalım hani performansını
yıkayabilir mi? Onu ben de merak ediyorum. Ve düşük olan modelde Mali T860 MP4 GPU. Bu güzel yine. MediaTek gibi MP2'ye çakılı kalmamışlar. Yüksek performanslı olan modelde ise muhtemelen Samsung'un Exynos 8895 gibi Mali 71 MP12 olacak. Baya baya.
Bu arada şunu söyleyeyim. 808'e denk gelecekse de 808 aslında bana sorarsanız 810'dan daha başarılıydı. Bir tek GPU'su kötüydü.
GPU'su çok zayıf ama.
Yoksa günümüz şartları için 808 GPU'yu bir kenara koyarsak, hani GPU'su geliştirilse performans olarak zaten yeterli.
Nerede gördük? LG G4'leri gördük arkadaşlar. Evet. Performans olarak tam nereye oturduğunu merak edenler oradan bilebilir ama o GPU
kötü, evet.
Çok çok kötüydü, onu söylemek lazım. Hani bu senenin sonlarına doğru yavaş yavaş kullanıma geçeceği söyleniyor. Belki Mi Note 3 modelinde de görme durumumuz var arkadaşlar. Ülkemizden bir haber. Bilecik'ti galiba, değil mi? Yanlış söylemişsin. Evet, Bilecik Devlet Hastanesi'nde WhatsApp üzerinden randevu dağıtımı başlamış. Bir iletişim hattı var. Oraya ismini vesaire, ne zaman geleceğini yazıyorsun ve hastaneye gidebiliyorsun. Güzel. Mobil internet kullanımı yaygınlaşıyor diyoruz. Herkese cep telefonu var. Sonucunda annemiz babamız cep telefonunda oyun oynuyor. WhatsApp'ı biraz kullanmaya başladılar ama herkes MHRS'ye internetten girip o formu doldurup şey yapamayabiliyor. O açıdan güzel bir gelişme.
Ya da telefonla arayıp beklemek istemiyorsunuz. Bence güzel bir gelişme. WhatsApp çok hızlı, pratik. Herkese de kurulu. Güzel bir hizmete başlamışlar. Zaten şey de başladı biliyorsun. WhatsApp'tan sipariş verebildiğim bir sürü lokanta var.
Aynen. Bunların yavaş yavaş aslında yaygınlaşması gerekiyor. Son haberimiz de az önce ismini zikrettik. MediaTek'ten gelsin. Helio P25 var. Yeni nesil işlemcilerinden birisi olarak. P20 ile kıyasladığımızdan yine Cortex A3 yine 8 çekirdek ama birincisi bas frekansı yüksek performans için 2.3'den 2.5'e yükselmiş. Her iki platformda aslında 24 megapiksele kadar tek kamera desteği sunuyordu ama P25'te çift kamera desteği gelmiş. 13 megapiksellik iki tane kamerayı besleyebilen bir platform.
Günümüzün trendi, bu arada MediaTek ile ilgili önemli bir gelişmeyi sizlere duyuralım arkadaşlar programda. MediaTek Türkiye ofisini açtı. Bir tane Türkiye genel müdürü atadılar. Artık Türkiye'ye daha fazla önem verecekler. Türkiye'deki yerel üreticilere daha yakın çalışacaklar. Bu çok önemli. Daha öncesinde zaten aslında sorarsanız Arçelik, Vestel, Beko gibi üreticilerdeki televizyonlarda kullanılan çiplerle zaten Türkiye'de çok çok uzun yıllardır bu pazarı domine ediyorlardı. Evet. Televizyonlarda kullanılan yongalar MediaTek'in, bir iştirakinin yongaları. MediaTek'in %100 sahibi
M-Star oldu. M-Star galiba, değil mi?
Evet, M-Star'ın. Şimdi ise MediaTek olarak yer alacaklar. Bakalım gelişmeler ne olacak, merak ediyoruz.
Qualcomm zaten epeydir Türkiye'de lokal çalışmalar yapıyor. Sonucunda bunlar önemli. Türkiye büyük bir pazar arkadaşlar. Üretimin olduğu bir ülke.
Evet. Genel müdür de zamanında işte bu terminallerde, Oracle'da vesairede dışarıda çalışmış, sahada çalışmış, kod yazmış, debug yapmış. Bu işin çekirdeğinden gelen bir genel müdür. Daha sonrasında ise işin pazarlamasına ve yönetim aşamasına geçmiş biri. Gerçekten de işini çok iyi bilen, çipleri çok yakından tanıyan biri. İnşallah bol bol bir araya gelir. Onu da çipler hakkında konuşma fırsatı yakalarız.
Evet, bu haberde MediaTek'in, MediaTek durumdan üstünde evet. Nereden direktim. Mobilitenin bu hafta için arkadaşlar son haberiydi. Umarım sizler için keyifli, güzel program imza atabilmişizdir. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani çıkmazsa tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sundu.